Ayrım 13.
Doktor ne yapacağını bilemiyordu. Meşaleli baltacılar ve harem ağalarıyla hamamın içinde dolaşıp duvarlara baktılar. Baltacılar ayaklarının ucuna kalkarak meşalelerini kubbeye doğru uzattılar. Doktor yukarılara da başını kaldırıp baktı. Bir zaman o ürkütücü hamamda oyalandı. Sonra yeniden padişahın yanına döndü. Ne oldu doktor? Sinek yok padişahım. Belki karanlıkta göremedik. Belki de daha önce uçup gitti. Padişah başını salladı. Söyleyin yarın sabah o hamamı yıksınlar. Padişahın eliyle gidebilirsin diye işaret etmesi üzerine doktor hiç sesini çıkarmadan geri geri yürüyerek odadan çıkıp canını sarayın dışına attı. Kar kokusunu derin derin kokladı. Yüksek bir yerden yuvarlanmış gibi bütün kemikleri sızlıyordu. Korkudan bitap düşmüştü. Zorlukla bindi arabasına. İnler gibi eve dedi arabacıya. Araba yalnızca muhafızların dolaştığı yıldız yokuşundan aşağıya inerken arabanın bir köşesine çekilmiş dehşetle titriyordu. Ragıp Bey, bayat ekmek, zeytin ve çaydan müteşekkil kahvaltısını etmek üzere annesinin alt kattaki odada yanan sobanın yanına yerleştirdiği sininin başına oturduğunda kapı, bütün gece kabuslarla dağılan uykusunda çalındığını duyup defalarca yatağından fırlamasına yol açan o uğursuz sesle çalındı. "Hayırdır inşallah," diyerek doğrulan annesini durdurup, "Siz durun, ben bakarım," deyip kapıyı açmaya gitti. Derin bir nefes aldıktan sonra kalın kol demirini kaldırıp kapıyı açtı. Kapıda aynı kabuslarında gördüğü gibi tüfeklerini omuzlarına asmış iki asık suratlı nefer duruyordu. "Yüzbaşı efendiye emrettiler, harbiye nezaretine gideceğiz," dediler. "Bekleyin, geliyorum," dedikten sonra içeri girip annesine, "Ben harbiye nezaretine kadar gideceğim valide hanım, hemen çıkmam gerekiyor," dedi. Yaşlı kadın hiçbir şey sormadan, "Daha kahvaltını etmedin," demekle yetindi. "İnşallah döndüğümde yerim." Palaskasını kuşanıp kaputunu giydi, fesini başına yerleştirdi. Tam kapıdan çıkarken annesi arkasından yetişti. Bir bekleyen zabitlere bir de oğluna baktı. Ne olduğunu anlamıştı ama ne ağladı, ne yalvardı, ne beddua etti. Yalnızca yüzü biraz daha asıldı. Çizgileri biraz daha derinleşti. Kıpır kıpır dudaklarıyla bir dua okuyup oğlunun sırtını sıvazladı. "Doğru, sallansa da yıkılmaz evladım," dedi. "Selametle git, selametle gel. Allah muinin olsun." Zaptiyelerin geldiği kira arabasına bindi Ragıp Bey. Hareket ettiklerinde dayanamayıp faytonun arkasındaki küçücük pencereden evine baktı. Annesi hala kapının önünde duruyordu. Araba yokuşun altında kaybolana kadar da orada öylece durdu. Geceden yağan kar tutmuş, her yan bembeyaz olmuştu. Çıplak ağaçların buzlanmış dallarında karlar birikmişti. Zaptiyelerden daha saf ve munis gözükeni, ağaçlara bakarken dayanamayıp "gelin gibi olmuşlar" deyiverdi. Sonra Ragıp Bey'in kendisine baktığını görünce, bir daha ağzını bile açmadı. Harbiye nezaretine kadar hiç konuşmadan gittiler. Harbiye nezaretinin yüzlerce zabitin ellerinde kağıtlarla hızlı hızlı yürüdükleri kalabalık ve kasvetli koridorlarından hiç kimseyle göz göze gelmeden geçip kendisini çağırtan Miralay'ın odasına girdi. Çatık kaşlı, tıknaz bir adam olan Miralay Ragıp Bey'e baktı. "Ne var? Beni emretmişsiniz." "Kim emretmiş?" "Bilmiyorum. Eve zaptiyeleri göndermişler." "Zaptiyeleri göndermişler" lafını duyan Miralay oturduğu yerden şöyle bir dikildi. "Adın neydi senin yüzbaşı? Girdiğinde kim olduğunu söylemiyorsun ki birader. Müneccim miyim ben kim olduğunu bileyim?" Ragıp Bey bu tür subaylardan duyduğu tiksintiyi saklamaya çalışarak adını söyledi. Miralay önündeki kağıtları karıştırdıktan sonra "Ha" dedi. "Demek sen olsun. Bak şimdi, gidip bir fotoğraf çektireceksin. Sonra fotoğrafı alıp bana getireceksin. Al şu beş mecidiyeyi de fotoğraf için." Ragıp Bey parayı alıp şaşkınlık içinde çıktı odadan. Zaptiyeleri kapıda gördüğü andan beri tevkif edilmeyi bekliyordu. Fotoğraf çektireceksin lafı hiç beklemediği, ummadığı bir laftı. Tevkif etseler, yargılasalar, sürgüne gönderseler bu kadar şaşırıp kızmazdı ama ortada alıştığı düzene benzer bir düzen kalmamasına, bu onun lehine bir netice verse de elinde olmadan öfkeleniyordu. O güne kadar hiç fotoğraf çektirmemişti. Doğru Beyoğlu'na gitti. Sonra sonra İnnadi Efendi'nin fotoğrafhanesini buldu, ezza kokan dükkandan içeri belli belirsiz bir iş daralmasıyla girip fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Toz toparlak, güleş bir Rum olan fotoğrafçı, insanların fotoğrafhaneye bir büyücünün mağarasına girer gibi ürkerek girmelerine alışkın olduğundan, her zamanki gibi müşterisini yatıştırmak için kahve ve sigara teklif etti ama Ragıp Bey ikisini de reddetti. Bir an önce fotoğrafını çektirip gitmek, bu tuhaf maceranın sonunu öğrenmek istiyordu. İnnadi Efendi kalın bir perdeyi kaldırıp duvarları siyah örtülerle kaplanmış loş bir odaya soktu onu. Bir eski zaman canavarına benzeyen körüklü fotoğraf makinesinin karşısındaki tabureye oturup poz verdirdi. Kendisi de gidip körüğün içine başını sokarak o canavarın bir parçası haline dönüştü ve "Kıpırdamayın zabit efendi" dedikten sonra eczalı bir kokuyla dumanlar salarak patlayan flaşın parlak ziyası altında Ragıp Bey'in hayatındaki ilk fotoğrafını çekti. Ragıp Bey, İnnadi Efendi'nin teklif ettiği kahveyle sigarayı bu sefer kabul ederek bir koltuğa oturup fotoğrafın tab edilmesini bekledi. Bir zaman sonra fotoğrafçı gelip hala nemli olan resimleri verdi. Sanki ne göreceğini aldırmıyormuş gibi baktı resme Ragıp Bey. Yumuk gözleri, çıkıntılı elmacık kemikleri, geniş alnı, çatılmış kaşları, poz bıyıkları ve belli belirsiz ürkmüş bakışlarıyla kendisi kendi elinde duruyordu. Yüzbaşının resme öyle uzun uzun bakmasını bir memnuniyetsizlik belirtisi sanan İnnadi Efendi, muhtemel bir şikayeti önlemek için hemen atılıp "Çok yakışıklı çıkmışsınız paşam," dedi. Nezarete dönerken yol boyu resmi birkaç kez daha çıkartıp baktı. Bugüne kadar hiç ilgisini çekmemiş olan görüntüsünü sevmişti. Tam istediği gibi heybetli bir erkek havası vardı. Kendi kendine gülümsedi. Elinde tuttuğu resmin kendi kaderini nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyordu. Harbiye nezaretine varınca fotoğrafı Miralay'a verdi. "Sen git," dedi Miralay. "Biz seni çağırtacağız daha sonra." Ragıp Bey evine gitti ve tam 3 ay hiçbir haber gelmedi Harbiye nezaretinden. Bu tedirgin 3 ayı neredeyse hiç evinden çıkmadan yağan karı, beyazlanmış tepeleri, uzaktan gözüken boğazı seyredip arada bir bahçede dolaşarak ve Gebze'deki görevinden dönen ağabeyi Cevat Bey'le ve Cevat Bey'in hemen hemen her akşam gelen subay arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi. Ev, şehir dışında ve gözlerden ırak olduğundan Cevat Bey'in ihtilalci arkadaşlarının karargahına dönmüştü. Hepsi de imparatorluğun dört bir yanındaki küçük rütbeli subayların çoğunluğu gibi gidişattan şikayetçiydiler. Ragıp Bey daha sonra Osman'a "Gariptir," demişti. Subayların huzursuzluğu, imparatorluğa bağlı ekalliyetlerin huzursuzlanıp ayaklanmaya başlamasıyla birlikte baş gösterdi. Bir yandan hareketlenen Makedon, Bulgar, Ermeni komitacılarla dövüşüyorlar, bir yandan da kendileri padişaha karşı komitacılaşıyorlardı. Komitacılar vuruştukça vatana bağlılıkları artıyor, padişaha öfkeleri ise çoğalıyordu. Cevat Bey'in arkadaşları bir şeylerin yapılması gerektiğinde görüş birliğindeydiler ama ne yapılması gerektiğini hiçbiri bilmiyordu. Toplantılar, öfkelerin dile getirildiği buluşmalar oluyordu. Ragıp Bey, bu hiddetli grubun doğal bir parçası olmuştu. Onlara katıldığını söylememişti. Kimse de ona "sen de katıl" dememişti ama her gece toplantılara katılmak onu yıllar içinde büyüyüp imparatorluğun kaderini değiştirecek olan yeni bir hareketin üyesi yapıyordu. Aslında diğerlerinden daha kızgındı. Askerlik mesleğinin yozlaşması, daha 25'ine bile varmamış paşazadelerin bir gecede miralaylığa terfi ettirilmesi, orduda disiplinin kalmaması, baskıların artması, tevkifatların çoğalması, jurnal korkusunun yaygınlığı ve kendi özel durumunun insanın içini tüketen belirsizliği onu zaman zaman çılgına döndürüyordu. Ama sadece kızıp söylenerek bir yere varılamayacağını da diğerlerinden daha fazla fark ettiğinden kendini onlarla birlikte hissedemiyordu. Bir gece gene alt katta oturmuş konuşurlarken Ragıp Bey aklına takılan soruyu pat diye soruverdi. "Peki ne yapmak lazım geliyor? Nedir üstümüze düşen vazife?" Al yanaklı bir Arnavut olan askeri tabip Lütfullah Bey hemen atılmıştı. "Bize hürriyet lazım birader, hürriyet. Hürriyeti ele geçirmeliyiz." Ragıp Bey aynı sakin sesle gene sormuştu. "Nasıl?" Bir sessizlik olmuş, herkes birbirine bakmıştı. Cevat Bey kardeşinin koluna dokunmuştu. "Biz de bunun için buluşuyoruz ya Ragıp. Bunun için teşkilatlanıyoruz ya, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bulmak için." Ragıp Bey odadakilerin kendisine sinirlendiğini hissetmesine rağmen ısrarını sürdürmüştü. 5-10 kişilik bir teşkilat koskoca imparatorlukta ne yapabilir ki? Cevat Bey başını sallamıştı. İmparatorluğun her yanında böyle teşkilatlar var. O zaman onları birleştirmek lazım gelir. Cevat Bey gülmüştü. Telaşa lüzum yok, o işte oluyor, yavaş yavaş. O zaman Ragıp Bey diğerlerinin kendisinin bilmediği bazı şeyleri bildiklerini anlamış, bunu kendisine söylemedikleri için kırılmıştı ama gene de toplantılarına katılıp öfkelerini paylaşmaya devam etmişti. Bir gece diğerleri gittikten sonra ağabeyine "gel bir sigara daha içelim" demiş ve çoktandır sormak istediği soruyu sormuştu. "Benden niye bir şeyler saklıyorsunuz abi? Bana emniyetiniz mi yok?" Cevat Bey kardeşinin üzüldüğünü anlayınca gelip yanına oturmuştu. "Hiç olur mu Ragıp? Bu nasıl söz? Her şeyden evvel ben böyle bir şeye müsaade eder miyim? Kardeşime emniyet etmeyene ben emniyet eder miyim? Mesele o değil. Senin ne olacağın belli değil. Yarın bir gün seni tevkif edebilirler, sürgüne gönderebilirler. Şöyle ya da böyle ellerinde esir olabilirsin. Eğer bir teşkilatın kayıtlı üyesi olursan, bu ortaya çıktığında kaçamazsın, kurtulamazsın. Aramızda en muhataralı durumda olan sensin. Ben istedim senin teşkilatın dışında kalmanı. Hele vaziyetin bir belli olsun, o zaman zaten bu konuları seninle daha teferruatlı konuşacağım. Ama şimdilik bilmemek senin için daha iyi. Ragıp Bey itiraz etmemişti. Siz nasıl münasip görürseniz abi. 3 ay sonra bir gün Hasan Efendi ansızın çıkıp gelerek Ragıp Bey'e Şeyh Efendi'nin kendisini görmek istediğini haber verdi. Birlikte gittiler tekkeye. Yol boyu Hasan Efendi Mehpare Hanım'la kocasından, neler yaptıklarından, Hikmet Bey'in aklını mum imal etmeye taktığından ve yakında Selanik'e tayin edilmesinin beklendiğinden söz etti. Şeyh Efendi'nin bugünlerde canı epey sıkkın. Zannımca bu tayin meselesinden haberdar oldu. Demişti Ragıp Bey, ona ne, niye canı sıkılsın? Hasan Efendi yüzünü buruşturmuştu. Sıkılır birader, sıkılır. Sen anlamazsın. Ayrılmak başka şey, ayrı memleketlerde oturmak başka şey. Ragıp Bey merak etmekten ziyade Hasan Efendi'yi memnun etmek, ilgili görünmek için bu mum meselesi de nedir demişti. Hikmet Bey padişahın doktorunun oğlu değil mi? Mumcu mu olacak? Hah demişti Hasan Efendi, tuhaf bir adam. Neyse ben sana tekkeden çıkışta mufassal bilgi veririm. Bildiğin gibi değil. Tekkeye yaklaşırken Ragıp Bey dayanamamış, yol boyu sormak istediği soruyu sormuştu. Şeyh Efendi beni niye görmek istiyor? Vallahi bilmem ama anladığım hayırlı bir haber var. Hasan Efendi biraz durduktan sonra eklemişti. Hayır değilse de şer de değil en azından. Ragıp Bey bu sözlerden bir anlam çıkartamamıştı. Tekkeye vardıklarında Şeyh Efendi mezarların arasında tek başına dolaşmaya çıkmıştı. Ragıp Bey'i görünce uzaktan eliyle gel gel diye işaret etmişti. Yaklaşınca şeyhin yüzünün daha da beyazlaşıp şeffaflaştığını, saçlarındaki akların arttığını fark etmişti. Kendisinden başka herkesin derdini çözüyor garip diye geçirdi içinden. Sonra şeyhe acıdığı için utandı, böyle birine acımak kibir gibi gelmişti ona. Hiç selamlaşmadan birlikte yürümeye başlamışlardı. Eğer uzaktan işaret etmemiş olsa şeyh geldiğini görmedi diye düşünecekti Ragıp Bey. Şeyh birden o usul sesiyle konuşmaya başlamıştı. Havadisler biraz acayip. Anlayamadım Şeyh Hazretleri. Havadisler biraz tuhaf diyorum. Nasıl tuhaf Efendi Hazretleri? Almanya'ya gidiyorsun. Ragıp Bey duruvermişti. Almanya'nın neresi olduğunu birden çıkaramamış, imparatorluğun içinde bir sürgün yeri sanmıştı. Sonra başka bir memleketten söz ettiklerini anlamıştı. Benim Almanya ile ne gibi bir alakam olabilir ki Efendi Hazretleri? Beni niye göndersinler? Dilini bilmem, yolunu bilmem, izini bilmem. Şeyh Efendi de hikayeyi baştan sona anlatmıştı ona. Harbiye Nezareti, Ragıp Bey'in fotoğrafını saraya hemen göndermişti. Ama her gün, hatta her an yeni bir olay yaşanan sarayın dağdağısı içinde padişah Ragıp Bey'in fotoğrafını istediğini unutmuştu. Mabeyindekiler de onca işin arasında Ragıp Bey'in fotoğrafını zat-ı şahanelerine sunmayı münasip görmemişlerdi. Ragıp Bey'in yakışıklı yüzü de o masadan o masaya gezmeye başlamıştı mabeyinin içinde. O arada Almanya sefiri padişaha başvurup 3 Alman subayını Osmanlı ordusuna misafireten gönderip buna karşılık 3 Osmanlı zabitini Alman ordusuna misafir subay olarak almak istediklerini bildirmişti. Alman imparatorunun arzusunu kıramadığından padişah da olur demişti. Saraydaki paşazadeler diline dinine yabancı oldukları kefere diyarına gitmek istemediklerinden padişahın emriyle 3 civan mert yakışıklı Osmanlı zabiti aranmaya başlamıştı. Zabitler hem Osmanlı'yı temsil edecek kadar güvenilir, hem de böyle sıkıntılı bir göreve gönderilecek kadar önemsiz, hem de eli yüzü düzgün, yakışıklı birileri olacaktı. 2 zabit bulmuşlar lakin üçüncüyü bir türlü tedarik edememişlerdi. İşte tam o sırada birinin gözüne masadan masaya dolaşıp duran Ragıp Bey'in resmi ilişmiş, kim bu adam diye araştırmaya başlamışlardı. Önce kimse çıkartamamıştı o resmin kime ait olduğunu, araya sonra kim olduğunu bulmuşlardı sonunda. Resmi padişaha gösterip durumu anlatmışlardı. Padişah da iyi ya bu gitsin demişti. Böylece Ragıp Bey'in Almanya yolculuğu için emir çıkmıştı. Hazırlığını yap demişti Şeyh Efendi. Yarın sana emri tebliğ edecekler. Bir hafta içinde trenle hareket edeceksin. Allah biliyor ya demişti Ragıp Bey Osman'a. İlk defa Şeyh Efendi'ye inanmadım. Biri bizim şeyhle eğlenmiş diye düşündüm. Tekkeden çıkarken de Hasan Efendi'ye aynı şeyleri söylemişti Ragıp Bey. Yahu Hasan Efendi, biri Şeyh Hazretlerini yanılttı galiba, söyledikleri pek aklıma yatmadı. Hasan Efendi koca kafasını güvenle sallamıştı. Şeyh Efendimiz yanılmaz, değil bu dünyadan, o öte dünyadan bile haber alır, sen ne diyorsun, sen tedarikli ol. Sonra da Mehpare Hanım'la Hikmet Bey'in yeni hikayesini anlatmaya koyulmuştu. Osman bunu bütün ölülerine sordu ama hiç kimse tatmin edici bir cevap veremiyordu. Hemen hemen hepsi kendi tahminlerini gerçekmiş gibi anlatıyorlardı. Hikmet Bey ise Osman'ı küçümser gibi cevap vermişti. Bence biraz fazla mübalağa ediyorsunuz azizim. Bir insanın bir şey yapmak istemesi neden bu kadar şaşırtıyor sizi? Lafın burasında durup o yakışıklı ve kibar yüzüne hiç yakışmayan bir küstahlıkla, belki de siz hayatınızda hiçbir şey yapmadığınızdan, yanılmıyorum değil mi? Siz hiçbir şey yapmadınız hayatınızda. Yapanlara da zannımca bundan şaşırıyorsunuz. Bu kadar büyütülecek bir mesele değil ki bu. Mum imal etmek istedim. Koskoca imparatorlukta mum imal edilmiyordu. Ben tecrübe edeyim dedim. Becerebilseydim çok para kazanırdım. Hikmet Bey'in çok para kazanırdım demesine karşılık aslında hiç de paraya ihtiyacı yoktu. Gerek annesi gerekse babası çok zengindiler ve tek evlatlarından hiçbir şey sakınmıyorlardı. Üstelik bu mum imal etme işinde kazanmak bir yana inanılmaz paralar harcamıştı. Hasan Efendi ise her zamanki gibi basit bir şekilde izah etmişti durumu. Orospu ondan bıktı. O da kendini avutmak için bir teselli aradı. Başka ne olacak? Yoksa bütün geceler boyunca o yağ kokularının arasında niye çırpınıp dursun ki? Nedeni ne olursa olsun Hikmet Bey kendini inanılmaz bir tutkuyla mum imal etme işine vermişti. Mabeyinden de izin almış, kendini köşkün bahçesindeki müştemilata hapsetmişti. Orada yatıp kalkıyor, eve bile uğramıyordu. Müştemilat aslında daha önceki ev sahibi tarafından İngiliz usulü bir sera olarak inşa edilmişti. Tümüyle camdandı. Cam duvarların üstünde demirden işlemeli bir çadır gibi yukarı doğru sivrilen beyaz bir çatı oturtulmuştu. Dışarıdan bakıldığında içerisi olduğu gibi görülüyordu. Hikmet Bey bu müştemilatın içine kat kat tahta raflar dizmişti. Bütün raflarda yan yana Hikmet Bey'in seranın içindeki değişik kaplarda oluşturduğu karışımlardan yapılmış mumlar dizilmişti. Hikmet Bey ana maddesi yağ olan bu beyaz sıvıyı alıyor, içine fitil yerleştirip yuvarlıyor, sonra da yakıyordu. Seranın içi ışıl ışıldı, geceleri camlı müştemilat karanlığın içinde yol alan alevli bir şehrayın gibi parlıyordu. Binlerce ateş parçası yılan dilleri gibi birbirine karışarak kıpırdanıyordu. Geceleri Şişli'nin göbeğindeki bir konağın bahçesinde etrafındaki her şeyi yutacakmış gibi tutuşan bir ateş ejderhasının belirmesi halkın da sarayında dikkatini çekmişti. Akşamları civardaki ahali akın akın gelip konağın bahçesinin parmaklıklarına dayanarak acayip paşazadenin çılgınlığını seyrediyordu. Kalabalığın olduğu her yerde meydana çıkan koz helvacılar, su muhallebicileri, kuru yemişçiler, şerbetçiler de akşamları konağın parmaklıklarının dibine diziliyorlar. O soğuk gecelerde Şişli'yi bir mesireye çeviriyorlardı. Bunlara halkın toplandığı her yere sızan tahariler, zaptiyeler, mahalle bekçileri de katılıyordu. Kimse ne olduğunu bilmiyor, herkes kendi meşrebince uyduruyordu. Paşazadenin hezarfen gibi kendine kanatlar yapmak için bal mumundan kalıp döktüğünden, karısının hastalığına kahredip bir ilaç keşfetmeye uğraştığına kadar binbir çeşit dedikodu dolaşıyordu. Saraya giden jurnallerse her zaman olduğu gibi padişah aleyhtarı faaliyetleri haber veriyordu. Reşit Paşazade Hikmet Bey'in Yıldız Sarayı'nı Şişli'den bombalamak için top yaptığından, denizde de yanan Rum ateşinin terkibini yeniden keşfetmeye uğraştığına ve amacının boğazı tutuşturmak olduğuna kadar binbir türlü zırva saraya gönderiliyordu. Padişah o vesveseli yapısına rağmen bu ihbarların pek de ciddi olamayacağını kestiriyordu ama gene de hafiyelerinden bir paşayı doktorunun yanına katıp ziyaret maksadıyla Hikmet Bey'in köşküne göndermiş, işin aslını öğrenmişti. Hakikaten demişti, neden biz mum bile yapamıyoruz, sonra da telaşla eklemişti. Ama gene de ateş oyunları fevkalade tehlikelidir, mum yapmasak da olur. Ama Hikmet Bey'e mani olmamıştı. Mehpare Hanımsa Osman'a, Hikmet Bey neden böyle bir işe heves etti anlayamadım ama geceleri seyri pek güzel, pek latifti, pek eğlendim demişti. Mumlar çok güzel yanıyordu. Seyri pek latifti ama halledilemeyen bir mesele vardı. Hikmet Bey'in gece gündüz uğraşarak yaptığı, her birine ayrı bir madde kattığı bu mumlar yanmaya başladıktan birkaç dakika sonra tükeniveriyordu. Uzun uzun yanmaya dayanamıyorlardı. Hikmet Bey Osman'a çok acıklı gelen bir benzetmeyle, "Hayatım gibi." demişti. Osman, Hikmet Bey'in hayatının yanlış yapılmış bir mum gibi tükenmesine üzülmemişti de, teşbihin bu kadar ucuz olmasına üzülmüştü. Ona ondan sonra hep öyle geldi ki eğer Hikmet Bey bu mum meselesini daha zekice bir benzetmeye oturtabilseydi yaşadığı hayat daha anlamlı olacaktı. En azından Osman Hikmet Bey'i hep bu benzetmeyle hatırlamayacaktı. Bir gece ansızın Hikmet Bey çalışırken üstüne giydiği her yanı yağ lekeleriyle dolu beyaz gömleği, yorgunluktan kanlanmış gözleri, dağınık saçları ve üstüne sinen tuhaf mum kokusuyla içinde binlerce mumun yandığı o ateş sarayını terk edip çıktı. O çıktıktan sonra bütün mumlar birkaç dakika arayla sönmeye başladılar. Bahçenin ortasındaki o ışık küresi hızla soluklaşarak söndü, yerinde grimsi siyah dumanlarla dolu camdan bir müştemilat kaldı. Hizmetçileri uyandırıp hamamı yaktırdı, uzun uzun neşeli Fransız şansonları söyleyerek yıkandı, çıkıp kurulandı, halayıkların getirdiği röptüşambırını giydi ve her zamanki kibarlığına hiç uymayan bir kabalıkla yatak odasına girip Mehpare Hanım'ı uyandırdı. Mehpare Hanım'ın deyimiyle bir hayvan gibi saldırdı ona. Ne öpüşme, ne okşama, ne Matmazel Chantal, ne Fransızca fısıltılar. Hiç konuşmadan, hoyrat hareketlerle, homurtuya benzer sesler çıkartarak, dağda yolunu kestiği bir kadının ırzına geçen bir haydut gibi, o hiç kıyamadığı karısının bembeyaz etlerini neredeyse öfkeyle sıkıp göğerterek, bitmek bilmeyen bir arzuyla, çıldırmış bir istekle, defalarca, defalarca durdurak dinlemeden sabah ezanına kadar, o güne dek hiç yapmadığı bir biçimde sahip oldu karısının vücuduna. Mehpare Hanım'ın güzel gözleri daha önce hiç tanımadığı bir zevkle kaydı, hiç itiraz etmeden, hiçbir talepte bulunmadan, kocasının her istediğini yaparak teslim etti kendisini. O gece Hikmet Bey'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Sanki bütün gücünü ve isteğini o gece tüketmiş ve kimsenin bilmediği, görmediği, anlamadığı bir savaştan yenik çıkmış gibi neşesini, sevincini, beklentilerini yitirdi. Karısının yanında ona tutkun, onun sözünden çıkmayan süslü bir kukla haline geldi. Gerçi birkaç defa daha o geceki gibi seviştiler ama Mehpare Hanım kısa sürede ondan da sıkıldı, yeniden Matmazel Chantal'i çağırdılar. Osmansa notlarına büyük harflerle parafin diye yazmış, bu sözcüğün altını birkaç kez kalın kalın çizmişti, yanına da eklemişti. Parafin, bir aşkı ve bir hayatı kurtarabilir. Hikmet Bey, parafin kullanmayı akıl etseydi, bambaşka bir hayatı olacaktı. Mehpare Hanım bu satırları gördüğünde gerçek bir büyük anne gibi şefkatle gülümsemiş, "Ah çocuğum," demişti, "sen aşkı hiç öğrenemedin." Osman, kendisine alay etme fırsatı verdiği için haince sevinerek gülmüştü bu sözlere. Bu kadına kızıyor, bütün erkekler gibi o da Mehpare Hanım'a sahip olma isteğiyle bunun imkansızlığının bir arada hissedilmesinin yarattığı o garip öfkeyi yaşıyordu. Bu kadın kendisine sahip olamayan erkeklerde kıskançlıkla beslenmiş bir hiddet, sahip olanlarda ise acı yaratıyordu. Ya öfkeye ya acıya sürüklediği erkeklerle bu iki duygu arasında yaşadığı şehvet parçalarına da aşk diyordu. Ama bunu Mehpare Hanım'a söyleyememiş, asıl aşkı sen bilmiyorsun diyememişti. Kimse Mehpare Hanım'a böyle bir şey söyleyemezdi. Hayatı boyunca erkeklerden kendisini kızdıracak hiçbir söz duymayacaktı. Çünkü bütün o karmaşık duyguların arasında aynı zamanda vazgeçilmez bir ümit de uyandırıyor, bir türlü ele geçmez, gözle görülmez, yalnızca sezilebilir kaygan oynaklığıyla erkekleri belki bir gün vaatkârlığının peşine takıyordu. Osman da bu çekicilikten kendini kurtaramıyordu. Onun beklediği elbette fazla bir şey değildi. Yalnızca bir gülümseme ya da başkalarıyla paylaşılmayan bir sırrın ortaklığını istiyordu. Bu kadarı ona yetecekti ama bunu çok beklemesi gerektiğini de biliyordu.